Ayrım 26.
Ray, Longfellow'un araştırmaları sırasında aldığı notları tuttuğu defteri inceliyor olmalıydı. Green bacaklarını uzattı. Longfellow bazı kitapları raflara geri koyarken aklına bu evde kendisinden önce yaşamış olan kişiler geldi. Bu çalışma odasında Green'in dedesi General Nathaniel Green, General George Washington'la İngiliz ordusuna karşı izlenecek stratejiyi tartışmıştı. İngilizlerin geldiği haber alınınca odadaki bütün generaller peruklarını aramaya koşmuşlardı. Green'in tarih kitaplarından birine göre yine bu odada Benedict Arnold diz çöküp sadakat yemini etmişti. Longfellow evinin tarihindeki bu son olayı aklından çıkararak salona girince kızı Edith'in 16. Louis döneminden kalma bir koltukta oturduğunu gördü. Koltuğu annesinin mermer büstünün yanına çekmişti. Edith annesine ne zaman ihtiyaç duysa Fanny'nin krem rengi yüzüne bakardı. Longfellow da karısının büstüne ya da resimlerine her bakışında flört dönemlerinin başlangıcındaki heyecanı ve hazzı hissederdi. Fanny sağlığında yanından ne zaman ayrılsa Longfellow hayat ışığını yitirdiği hissine kapılırdı. Edith yüzünü gizlemek için boynunu kuğ gibi eğdi. "Biricim bu sabah nasılmış bakayım?" dedi Longfellow gülümseyerek. "Size kulak misafiri olduğum için özür dilerim baba. Sana bir şey sormaya gelmiştim, o kadar." "O şiir," diye babasının ağzını aradı çekingen bir edayla. "Çok üzünlüydü." "Evet, bazen ilham perileri insana öyle şeyler yazdırır. Şairin görevi üzüntülerimizi de sevinçlerimiz kadar açık yüreklilikle anlatmaktır Edi. Çünkü bazen ışığa ancak zifiri karanlıktan geçerek ulaşılır. Dante de buna inanıyordu. "Şiirdeki o adamla kadın birbirlerini sevmişler. Niye cezalandırılıyorlar ki?" Gök mavisi gözleri yaşardı. Longfellow koltuğun kenarına oturup kızını dizine yatırdı ve onu kollarıyla sardı. "O şiiri yazan adamın vaftiz adı Durante'ydi. Sonra çocukça bir hevese kapılarak adını Dante olarak değiştirdi. 600 yıl önce yaşamıştı. O da aşık olmuştu. Bu yüzden öyle şeyler yazdı. Çalışma odamdaki aynanın üstündeki heykeli fark ettin mi?" Edith başıyla onayladı. "İşte o Senyor Dante." "O adam mı? Sanki tüm dünyanın cefasını çeker gibi görünüyor." "Evet," Longfellow gülümsedi. "Çok eskiden tanıştığı bir kıza delice aşık olmuştu. Kız o zamanlar senden çok küçüktü tatlım. Panzi'nin yaşındaydı. Adı Beatrice Portinari'ydi. Dante onu Floransa'daki bir festivalde gördüğünde kız 9 yaşındaydı." "Beatrice," dedi Edith, sözcüğün yazılışını hayal ederek. Aklına henüz bir isim bulamadığı bez bebekleri geldi. "Arkadaşları ona Bice derdi. Ama Dante bu lakabı asla kullanmadı. Ona sadece adıyla hitap ederdi. Beatrice yanından geçerken utancından başını kaldırıp bakamaz, selamını bile alamazdı. Bazen de kendini onunla konuşmaya hazır hissettiğinde kızdan yüz bulamazdı. Şehir halkının onun hakkında konuştuğunu, o bir insan değil, ilahi bir varlık dediklerini işitirdi." "Onun hakkında böyle mi derlerdi?" Longfellow hafifçe güldü. "En azından Dante böyle şeyler duyardı. Çünkü sırılsıklama aşıktı. İnsan aşık olunca sevdiği kişiye herkesin hayran olduğunu sanır." "Dante kızı evlenme teklif etti mi?" diye sordu Edith umutla. "Hayır. Kız onunla sadece bir kez konuştu, selam vermek için. Beatrice başka bir Floransalı ile evlendi. Sonra sıtmaya yakalanıp öldü. Dante başka bir kadınla evlendi ama aşkını hiç unutmadı. Hatta kızına Beatrice adını verdi." "Karısı buna kızmadı mı?" diye sordu küçük kız öfkeyle. Longfellow eline Fanny'nin yumuşak toz fırçalarından birini alıp Edith'in saçında gezdirdi. "Donna Gemma hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Dante orta yaşlarda sıkıntıya düştüğünde rüyasında Beatrice'in ona cennetteki yuvasından bir kılavuz gönderdiğini gördü. onu karanlıktan geçirip kendisine ulaştırsın diye. Dante karanlıktan geçmeye korkunca kılavuzu ona şöyle dedi. Onun o güzel gözlerini tekrar görünce hayat yolculuğun devam edecek. Anlıyor musun tatlım? Ama Beatrice'le hiç konuşmadıysa onu neden o kadar sevmiş ki? Longfellow fırçayı kızının saçına sürtmeyi sürdürdü. Bu sorunun zorluğu karşısında şaşırmıştı. Bir keresinde Beatrice'in içinde tarifsiz hisler uyandırdığını söylemişti. Dante bir şairdi. Şiire dökemeyeceği bir histen daha çekici ne olabilirdi onun için? Sonra Dante'nin bir dörtlüğünü fısıldadı. Sen, küçük kız, tüm türkülerden güzelsin. Şimdiye kadar söylenmiş olan. Çünkü yaşayan bir şiirsin. Hepimiz ölüyken. Edith gülümseyip babasını düşünceleriyle baş başa bıraktı. Longfellow krem rengi mermer büstün gölgesinde oturarak Edith'in üst kattan gelen ayak seslerini dinledi. Kızının hüznü ona da bulaşmıştı. Ah işte buradasın dedi Green salona girip kollarını açarak. Bahçendeki bankta sızıp kalmışım. Neyse önemi yok. Kantolarımıza dönmeye hazırım. Baksana Lowell'la Fields nereye kayboldular? Dolaşmaya çıktılar galiba. Lowell kabalaştığı için Fields'dan özür dilemişti. Sonra da birlikte hava almaya çıkmışlardı. Longfellow epeydir orada oturmakta olduğunu fark etti. Koltuktan kalkarken eklemleri çatırdadı. Yelek cebinden çıkardığı saate baktı. Aslında onlar gideli epey oluyor. Brattle sokağında Fields, Lowell'ın uzun adımlarına ayak uydurmaya çalışıyordu. Artık geri dönsek mi Lowell? Lowell ansızın durunca Field sevindi. Ama şair gözlerini ileri dikmiş, dehşetle bakmaktaydı. Birden Field'ı bir kara ağacın arkasına çekti. Ona ileriye bakmasını fısıldadı. Field, yolun karşı tarafındaki melon şapkalı ve ekose yelekli, uzun boylu bir adamın köşeyi saptığını gördü. Sakin ol Lowell, kim ki o diye sordu Field. Harvard'ın bahçesinde beni izleyen adam. Bahçe ile buluşan, Edward Sheldon'la konuşan adam. Senin hayalet mi? Lowell muzaffer bir eda ile onayladı. Gizlice adamın peşine düştüler. Lowell yayıncısına fazla yaklaşmamaları gerektiğini söyledi. Adam bir yan sokağa saptı. Havva'nın kızı adına, senin evine gidiyor dedi Fields. Yabancı Elmwood konağının beyaz çitlerle çevrili bahçesine girmişti. Lowell gidip onunla konuşmalıyız. Ona koz mu verelim? Hayır. O serseri için daha iyi bir planım var dedi Lowell. Fields'ı ağırın yanından geçirerek arka kapıdan Elmwood konağına soktu. Oda hizmetçisine ön kapının zilini çalmak üzere olan ziyaretçiyi içeri almasını ve konağın üçüncü katındaki bir odaya götürüp çıkarken kapıyı kapamasını söyledi. Sonra kütüphaneden av tüfeğini alıp kontrol etti ve ardından Fields'ı arkadaki dar hizmetçi merdiveninden yukarı çıkardı. James, Tanrı aşkına ne yapacaksın? Bu kez o hayaletin kaçıp gitmesine izin vermeyeceğim. En azından ondan istediğim her şeyi öğrenene kadar dedi Lowell. Çıldırdın mı sen? En iyisi Ray'i çağırtalım. Lowell'ın kahverengi parlak gözleri öfkeden griye dönmüştü. Janice'ın dostumdu. Burada yemek yerdi. Şarabımı içer, peçetelerimle ağzını silerdi. Ama biri onu doğradı. Artık gerçekleri inkar etmeyeceğim Fields. Merdivenin hemen üstündeki oda, Lowell'ın çocukluğunun yatak odası kullanılmayan ve ısıtılmayan bir yerdi. Buranın penceresinden Boston'un bir bölümü görülüyordu. Fields dışarı bakınca uzun, yılan kavi, tanıdık Charles Nehri'ni ve Elmwood'la Cambridge arasındaki engin arazileri gördü. Nehrin ardındaki düz bataklıklar parlak karla kaplıydı. Lowell, o tüfekle birini öldürebilirsin. Yayıncın olarak onu hemen elinden bırakmanı emrediyorum. Lowell eliyle Fields'ın ağzını kapayıp başıyla kapalı kapıyı gösterdi. İki alim bir kanepenin ardına saklanıp dakikalarca sessizce beklediler. Nihayet hizmetçiyle ziyaretçinin ön merdiveni çıktığını duydular. Hizmetçi talimatlara uyup ziyaretçiyi odaya sokar sokmaz kapıyı arkasından kapadı. Kimse var mı diye seslendi adam. O boş ve soğuk odada. Bu ne biçim salon? Neler oluyor? Lowell ayağa kalkıp tüfeğini adamın ekose yeleğine doğrulttu. Adam hafif bir hayret nidası atarak ceket cebinden bir tabanca çıkarıp Lowell'un tüfeğinin namlusuna doğru tuttu. Şairin kılı bile kıpırdamadı. Yabancının sağ eli zangır zangır titriyordu. Şık bir deri eldivenle kaplı elinin parmağı tabancasının tetiğini okşuyordu. Lowell tüfeğini pos bıyığının üstüne kadar kaldırmıştı. O loş ışıkta bıyığı kara bir leke gibi görünüyordu. Bir gözünü kapamış, diğeriyle nişan alıyordu. Gergin bir sesle, "İstersen şansını dene," dedi. "Ama her halükarda sen kaybedersin. Ya bizi cennete gönderirsin," diye ekledi tüfeğinin horozunu çekerken, "ya da biz seni cehenneme postalarız." 13. Yabancı tabancasını bir an daha elinde tuttuktan sonra halıya attı. "Bu iş böyle saçma sapan şeylere değmez." "Tabancasını al Fields," dedi Lowell yayıncısına. Sanki bu onlar için gündelik bir şeymişçesine. "Şimdi kim olduğunu ve buraya neden geldiğini söyle bakalım serseri. Pietro Bacci ile olan ilgini ve Bay Sheldon'ın neden sana sokakta emirler verdiğini de anlat. Hem evimde ne işin var senin?" Fields tabancayı yerden aldı. "Silahını indirmezsen tek kelime etmem profesör," dedi adam. "Lütfen sözünü dinle Lowell," diye fısıldadı Fields. Bunu duymak adamın hoşuna gitti. Lowell tüfeğini indirdi. "Pekala, ama bize yalan söylemesen iyi olur." Rehineye bir sandalye çekti. Adam bütün bunların saçmalık olduğunu söyleyip duruyordu. "Kafama tüfeğini dayamadan önce tanışma fırsatı bulduğumuzu sanmıyorum," dedi ziyaretçi. "Adam Simon Kemp. Pinkerton acentesinde çalışan bir dedektifim. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Augustus Manning tarafından kiralandım." "Dr. Manning mi?" diye haykırdı Lowell. "Neden?" "Dante denilen adam hakkında verilen dersleri incelememi istiyordu. Öğrenciler üstünde habis bir etkisi olur mu diye. İncelememi tamamladıktan sonra ona bir rapor verecektim." "Ne buldun peki?" "Pinkerton'ın Boston'daki tüm işleriyle ben ilgilenirim. Bu önemsiz mesele benim için öncelikli değildi profesör. Ama yine de çok çalıştım. Eski öğretmenlerden biriyle, Bay Bicky ile kampüste buluştum," dedi Kemp. "Bir sürü öğrenciyle de görüştüm. Sheldon denen o küstah delikanlı bana emir falan vermiyordu profesör. Sorularımı ne yapabileceğimi söylüyordu. Hem de böyle kadife ceketli kibar beylerin arasında tekrarlayamayacağım bir uslupla." "Diğerleri ne dedi peki?" diye sordu Lowell. Kemp kaşlarını çattı. "İşlerim gizlidir profesör. Ama sizinle yüz yüze konuşup bu Dante denen adam hakkındaki şahsi fikrinizi öğrenme vaktinin geldiğini düşündüm. Bugün evinize gelmemin sebebi buydu. Beni ne güzel ağırladınız." Fields şaşkınlıkla gözlerini kıstı. "Lowell'la konuşmanı Manning mi söyledi?" "Ben onun uşağı değilim. Bu benim davam. Kararları ben veririm," diye yanıtladı Kemp mağrurca. "Tetiği çekmediğim için şanslısın Profesör Lowell." "Manning'in canını okuyacağım." Lowell bir sıçrayışta Simon Kemp'in yanına gidip üstüne eğildi. "Buraya ne diyeceğimi duymaya gelmiştin, değil mi? Bu cadı avını hemen keseceksin. İşte dediğim bu." "Umurumda değil profesör." Kemp kahkahayı bastı. "Bana bir iş verildi ve işimi yapmama kimse engel olamaz. Ne o Harvard züppe ne de senin gibi huysuz bir moruk. İstersen beni vur ama aldığım işleri bitirmeden bırakmam." Duraksadıktan sonra ekledi. "Ben profesyonelim." Kemp son cümlesini söylerken sesini alçaltınca Fields adamın aslında neden geldiğini anlar gibi oldu. "Belki anlaşabiliriz," dedi yayıncı cüzdanından altın paralar çıkararak. "Bu davayla ilgilenmeyi kesmek için ne kadar istersin Kemp?" Fields, Kemp'in açık avucuna birkaç altın para koydu. Dedektif sabırla bekleyince Fields iki tane daha bıraktı. Bunun üzerine Kemp gülümseyerek, "Ya silahım?" diye sordu. Fields tabancayı geri verdi. "Baylar, bazı davalar herkesin lehine sonuçlanır. Simon Kemp eğilerek selam verdikten sonra ön merdivene yürüdü. Böyle bir adama para vermek zorunda kalmak berbat bir şey dedi Lowell. Para istediğini nereden anladın Fields? Bill Tickner'ın bir lafı vardı dedi Fields. İnsanlar altın tutmayı sever derdi. Lowell yüzünü pencereye dayayarak Simon Kemp'in bahçe kapısına doğru yürümesini dinmeyen bir öfkeyle izledi. Kemp avcundaki altın paralarla mutlu oynuyor, Elmwood'u kaplayan kara ayak izleriyle lekeliyordu. O gece kendini çok bitkin hisseden Lowell müzik odasında heykel gibi kımıldamadan oturdu. Odaya girmeden önce bir an duraksamıştı. Sanki oranın gerçek sahibinin şöminenin karşısındaki koltuğunda oturduğunu görmeyi beklermiş gibi. Mabel içeri başını uzattı. Baba, bir sorunun var, benimle paylaşmanı istiyorum. Yavru Ternöv köpeği Bess içeri girip Lowell'ın elini yaladı. Lowell gülümsedi ama eski ternövleri Argus'un kendisini miskin miskin karşılamasını anımsayınca dayanılmaz bir hüzne kapıldı. Argus civardaki bir çiftlikte zehirlenerek ölmüştü. Mabel, ağanın cinayetini korumak için Bess'i çekerek uzaklaştırdı. Baba dedi, son zamanlarda birlikte öyle az vakit geçiriyoruz ki, biliyorum sözünü yarıda kesti. Neyi biliyorsun Mab diye sordu Lowell. Canını sıkan bir şey olduğunu, huzursuz olduğunu biliyorum. Lowell Mabel'ın elini sevgiyle tuttu. Yoruldum Hopkins'im. Lowell ona hep Hopkins derdi. Biraz uyursam kendimi toplarım. Sen çok iyi bir kızsın tatlım. Hadi şimdi babana iyi geceler dile. Mabel yanağına adet yerini bulsun diye bir öpücük kondurdu. Lowell üst kattaki yatak odasına çıkınca yatağa yatıp karısına bakmadan yüzünü nilüfer yaprağı şeklindeki yastığına gömdü. Ama biraz sonra başını Fanny Lowell'ın kucağına yaslayıp neredeyse yarım saat hiç durmadan ağladı. Hayatı boyunca hissettiği her duyguyu yaşıyordu. Zihninde Holmes'un köşe başında perişan bir halde yerde yatarkenki hali canlanıyordu. Doğranmış, Phineas Jennison'ın kendisine onu kurtarması, Dante'den kurtarması için haykırdığını görüyordu. Fanny, kocasının ona derdini açmayacağını bildiğinden elini onun ılık kumral saçında gezdirmekle yetindi ve hıçkırarak uykuya dalmasını bekledi. Lowell, Lowell, lütfen uyan, Lowell, uyan. Lowell gözlerini aralayıp gün ışığı görünce şaşırdı. Ne var, ne oldu Fields? Fields yatağın kenarında oturuyordu, elinde katlanmış bir gazete vardı. Sen iyi misin Fields? Çok kötüyüm. Öğlen oldu Jamie. Fanny bütün gün uyuduğunu söyledi. Yatakta topaç gibi dönüp durmuşsun. Hasta mısın? Kendimi çok daha iyi hissediyorum aslında. Lowell, Fields'ın sanki kendisinden saklamaya çalıştığı nesneye odaklandı. Bir şey oldu değil mi? Her şeyle başa çıkabileceğimi sanırdım dedi Fields moralsiz bir sesle. Ama artık yaşlandım Lowell. Şu halime bak. Öyle şişmanladım ki çok eskiden iş yaptığım insanlar beni görseler tanıyamazlar. Yapma Fields. Benden güçlü olmana ihtiyacım var Lowell, Longfellow için. Yeni bir cinayet mi? Fields ona gazeteyi uzattı. Henüz hayır. Lucifer tutuklanmış. Merkez karakolun hücresi 1 metre eninde ve 2 metre boyundaydı. İç kapısı demirdendi. Dıştaki kapısı ise meşeydi. Bu ikinci kapı kapandığında hücre bir zindana dönüşürdü. İçeriye zifiri karanlık çökerdi. Tutuklular bazen burada günlerce tutulurdu. Sonunda karanlığa dayanamaz ne söylenirse yaparlardı. Boston'un Langdon W. Pizzle'dan sonraki en iyi kasa hırsızı Willard Burnley, meşe kapının kilidinin açıldığını işitti. Sonra bir gaz lambasının ışığı gözlerini kamaştırdı. İsterseniz beni burada 10 yıl tutun, işlemediğim cinayetleri itiraf ettiremezsiniz. Kes sesini Burnley diye homurdandı gardiyan. Şerefim üstüne yemin ederim ki... Neyin üstüne diye güldü muhafız? Şerefim üstüne. Willard Burndy ellerinde kelepçeyle koridordan geçirildi. Diğer hücrelerden onu izleyen kişiler Burndy'yi daha önce görmeseler de adını duymuşlardı. Kuzey'in savaş sonrasında yükselen refah düzeyinden faydalanmak için New York'a göç etmiş bir Güneyliydi. New York'ta uzun süre kaldıktan sonra Boston'a taşınmıştı. Yeraltı dünyasında zengin aristokratların dul eşlerini soymakla tanındığını zamanla öğrenmişti. Oysa böyle bir alışkanlığı olduğunu fark etmemişti bile. Yaşlı kadınlara dadanan biri olarak tanınmak istemiyordu. Kendini asla alçak biri olarak görmemişti. Çaldığı aile yadigarlarına ve mücevherlere ödül koyulursa genellikle en azından bir kısmını bir miktar para karşılığında açık görüşlü bir dedektife teslim ederdi. Bir gardiyan kolunu tutup bükerek Burndy'yi bir odaya sokup ite kaka bir sandalyeye oturttu. Kırmızı suratlı, dağınık saçlı bir adamdı. Yüzü öyle kırışık giydi, bir Thomas Nast karikatürüne benziyordu. Adın ne diye sordu Burndy karşısında oturan adama. Elimi uzatırdım ama görüyorsun ki kelepçeliyim. Bir saniye. Gazetelerde senden bahsedildiğini okumuştum. İlk zenci polis. Bir savaş kahramanı. O serseri pencereden atladığında sen de oradaydın. Burndy intihar eden adamı anımsayınca kahkahayı bastı. Savcı asılmanı istiyor dedi Ray usulca. Burndy'nin kahkahası yarıda kesildi. Ok yaydan çıktı. Burada ne işin var biliyorsan söyle bana. Benim işim kasa açmaktır. Boston'da bu işi benden iyi yapan yoktur. O Langdon Peasel denen it elime su dökemez. Ama kimseyi öldürmedim ben. New York'tan Bay Howe'u çağırdım. Mahkemede aklanacağım göreceksin. Niye buradasın Burndy diye sordu Ray. O düzenbaz dedektifler her yere sahte kanıtlar bırakmış. Ray bunun doğru olabileceğini biliyordu. Talbot'ın evinin soyulduğu gece, öldürülmesinden bir gün önce rahibin evine baktığını gören iki tanık var. Dedektif Henshaw seni bu yüzden seçti, suçu üstüne atmaları için biçilmiş kaftansın. Burndy itiraz edecekken duraksadı. Bir zenciye niye güveneyim ki? Görmeni istediğim bir şey var dedi Ray. Ona dikkatle bakarak işine yarayabilir, anlayabilirsen. Masanın üstünden kapalı bir zarf uzattı. Burndy kelepçeli olmasına karşın zarfı ve içindeki üçe katlanmış kaliteli mektup kağıdını dişleriyle açmayı başardı. Sayfayı birkaç saniye okuduktan sonra öfkeyle yırttı. Tekmeler savurmaya, başını duvara ve masaya vurmaya başladı. Oliver Wendell Holmes gazete küpürünün kenarlarının kıvrılmasını sonra da yavaşça tutuşmasını izledi. Massachusetts Yargıtay yargıcının cesedi soyulmuş ve böceklerle... Doktor ateşe yeni bir küpür attı, alevler hevesle yükseldi. Lowell'ın sözlerini düşündü. Holmes'un 15 yıl önce Profesör Webster'a körü körüne inanması konusunda haklı sayılmazdı. Evet, Bostonlular o gözden düşmüş tıp profesörüne olan inançlarını giderek yitirmişlerdi. Ama Holmes'un ona inanmak için sebepleri vardı. George Parkman'ın ortadan kayboluşundan sonraki gün Webster'la görüşmüş ve ona bu esrarengiz durumdan bahsetmişti. Webster'ın samimi yüzünde en ufak bir hilekarlık belirtisi görememişti. Ayrıca Webster'ın daha sonra söyledikleri gerçeklerle tamamen örtüşüyordu. Parkman epey yüklü bir alacağını almaya gelmiş, Webster de ona ödeme yapmıştı. Parkman borç senedini yırtıp gitmişti. Holmes, Webster'ın avukatlarının ücretlerinin ödenmesine katkıda bulunmak için Bayan Webster'a para ve avutucu mektuplar göndermişti. Ayrıca mahkemede tanıklık yaparak Webster'ın kusursuz bir insan olduğunu, böyle bir suç işleyemeyeceğini söylemişti. Jüriye Webster'ın odasında bulunan insan kalıntılarının Doktor Parkman'a ait olup olmadığının bilinemeyeceğini de söylemişti. Evet, ona ait olabilirlerdi ama olmayabilirlerdi de. Holmes Parkman'lara sempati duymuyor değildi. Sonuçta George Tıp Okulu'nun en büyük hamisiydi. North Grove sokağındaki binalarını yaptırmış, hatta Dr. Holmes'un çalıştığı Parkman Anatomi ve Fizyoloji bölümünü bile finanse etmişti. Holmes, Parkman'ın cenaze töreninde bir konuşma bile yapmıştı. Ama Parkman delirip uzaklara gitmiş de olabilirdi, hala yaşıyor olabilirdi de. Oysa kendilerinden biri saçma sapan kanıtlar yüzünden asılacaktı. Zavallı Webster tarafından kumar oynarken yakalanan odacı, işini kaybetme korkusuyla tıp okulunun deposunda bol miktarda bulunan kemik parçalarından alıp Webster'ın odasına gizlemiş olamaz mıydı? Holmes gibi Webster de Harvard Üniversitesi'ne gelmeden önce rahat koşullarda büyümüştü. O iki tıp adamı pek samimiyet kurmamışlardı. Ama Webster tutuklandığı günden itibaren hele o zavallı adamın ailesini utandırdığı için zehirle intihar etmeye kalkmasından sonra Dr. Holmes'un kendini en yakın hissettiği insan haline gelmişti. Aynı şey kendisinin de başına gelemez miydi? Dış görünüşleri bile benziyordu. İkisi de kısa boylu, uzun favorili, yüzleri tıraşlı profesörlerdi. Holmes meslektaşının mutlaka beraat edeceğinden ve kendisinin bunda küçük ama önemli bir rol oynayacağından emindi. Ama sonra kendilerini dar ağacında bulmuşlardı.